Atom ve molekül. Phil Ruxby Cox, Max Personage.
Ayrım 2.
Bir ipin ucuna bağlanmış bir ping pong topu düşünün. İpi başınızın etrafında döndürürseniz top bir daire çizerek hareket edecektir. İpi bırakırsanız top uzaklaşıp gidecektir. Elektronlar da tıpkı ipin ucuna bağlanmış ping pong topu gibidir. Uzaklaşmak isterler fakat protonların çekimi onları yörüngelerinde tutar. Bu şema çekirdekten uzaklaşan bir elektronu gösteriyor. Gerçekte böyle olmuyor çünkü protonlar elektronları yörüngede tutuyor. Proton, nötron ve elektronlardan başka atom altı parçacıklar vardır. Çekirdeğin etrafında dönen elektron. Protonların çekimi olmasaydı elektronlar bu yolu izlerdi. Proton ve nötron içeren çekirdek. Denge. Protonlar elektronlardan daha büyüktür. Fakat her ikisinin de taşıdığı elektrik yükü miktarı aynıdır. Atomların elektron ve proton sayıları eşittir. Yani atom içerisindeki artı ve eksi elektrik yükleri birbirini dengeler. Bu yüzden de atomlar nötrdür ve elektrik yükleri toplamı sıfırdır. İyonlarda ise durum böyle değildir. Parçacıkların bulunuşu. Pek az bilimsel buluş bilimsel bilgiden bağımsız olarak yapılmıştır. Her yenilik var olan kuramların ve deneylerin üzerine kurulur. Atom altı parçacıkların bulunuşu da böyle oldu. J.J. Thomson, katot ışını tüpü denen bir aletle atomlar üzerinde araştırma yapan çok sayıdaki bilim adamından yalnızca biriydi. 1890'ların sonunda katot ışınları adını verdiği elektronları buldu. Deneylerini sürdüren Thomson, pozitif ışınlar adını verdiği artı yüklü parçacıklar da buldu. Katot ışınlarını yeşil bir parıltı, pozitif ışınları da kırmızı bir parıltı olarak gösteren bir katot ışını tüpü yaptı. 1911'de Ernest Rutherford, atomun bir çekirdeği olduğunu gösterdi. Fakat James Chadwick'in çekirdekteki nötronları bulması ancak 1932'de gerçekleşti. Sorular. Atom altı parçacıkların en küçüğü hangisidir? Proton mu, nötron mu, elektron mu? Hangisinin elektrik yükü daha fazladır? Protonun mu, elektronun mu? İki protonun kütlesine eşit olması için kaç tane elektron almanız gerekir? 1840 elektron mu? 3680 elektron mu? 5520 elektron mu? Elektronların enerjisi. Elektronlar birbirlerinden farklı miktarlarda enerji içerebilirler. Bir elektron çekirdeğin ne kadar uzağındaysa içerdiği enerji o kadar fazla olacaktır. Aynı miktarda enerjiye sahip elektronlar için aynı enerji düzeyini paylaşırlar denir. Bu elektronların çekirdeğe uzaklıkları hemen hemen aynıdır. Atomlarda 7 enerji düzeyi bulunur. Bilim adamları bu bilgiyi kullanarak temel bir atom modeli ya da şeması yapabilirler. Aynı miktarda enerjiye sahip olanlar, elektronlar, çekirdek etrafında aynı düzeyde dönerken gösterilir. Bu düzeylere genellikle kabuk denir. Bu şemalar aslında belirli bir enerji düzeyinde bulunan bir elektronun bulunma olasılığının en yüksek olduğu alanları gösteren basitleştirilmiş haritalardır. Bir kabuğun kenarı bu alanlardan birinin sınırını çizer. Kuramsal olarak her kabuk ancak belirli sayıda elektron alabilir ve dolar. Bilim adamları çoğu atoma uygulanabilen ama hepsine değil bir dizi kural geliştirmiştir. Bu kurallardan biri şöyle. Çekirdeğe en yakın olan birinci kabuktan başlayarak her kabuk taşıyabileceği en fazla sayıda elektronu alarak doğmalıdır. Ancak bundan sonra elektronlar bir sonraki kabuğa yerleşebilirler. Bir atomdaki kabuk ve elektronların sayısı atomun diğer atomlarla tepkimeye giriş biçimini etkiler. Kabukları doğmamış bir atom, kabukları dolu olan bir atomdan daha kolay tepkimeye girer. Kabuk modeli bir atomun yapısını ve davranışını anlamada çok yararlı olsa da bilim adamları gerçek atomun yaptıkları modele benzediğini iddia etmezler. Bunu aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. Elektronların nerede olduğu hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Modern elektron bulutu modeli ise elektronların bulut adı verilen balon benzeri alanlarda bulunduğunu tasarlar. Elektronun enerji düzeyi ne kadar yüksekse içinde olduğu balon da o kadar büyüktür ve çekirdekten o kadar uzağa erişir. Bu model ilk üç kabuktaki elektron sayısı ile ilgili kuralları gösteriyor. Dikkat, bütün atomlar bu kurallara uymayabilir. Çekirdeğe en yakın olan birinci kabuk 2 elektron aldığında dolar. İkinci kabuk 8 elektron aldığında dolar. Üçüncü kabukta 8 elektron olduğunda dördüncü kabuk dolmaya başlayabilir. Aslında üçüncü kabuk 18'e kadar elektron alabilir. Boşluklar ek elektronların nerelere gireceğini gösteriyor. Modelin tersine gerçek atomda sert bir dış kabuk yoktur. Elektron bulut modeli. Bu alanlar elektronların bulunma olasılığı en yüksek olan yerlerdir. Elektron çiftleri. Bu kitaptaki şemalarda da görebileceğiniz gibi elektronlar çoğu kez çiftler halinde gezer. Peki tüm elektronlar eksi yüklü olduğuna göre çiftler halindeki bu elektronlar neden birbirini itmiyor? Nedeni elektronların çekirdek etrafında dönerken birbirlerine zıt yönde hareket etmeleri. Aynı kabuğu paylaşmalarına karşın çiftlerden biri bir tarafa, diğeri de öbür tarafa doğru döner. Elektronların izlediği bu yola orbital adı verilir. Bir orbital en fazla 2 elektron alabilir. Aşağıda gösterilen atomda bir yörüngeyi paylaşan 2 elektron var. Bu elektronlar çekirdek etrafında hareket ederken aynı zamanda kendi eksenleri etrafında birbirlerine zıt yönlerde dönüyorlar. Bu elektron soldan sağa doğru dönüyor, bu elektron sağdan sola doğru dönüyor. Üstteki hidrojen atomunda tek elektron taşıyan tek bir kabuk vardır. Bu kabuk dolu değildir. Tek bir protondan yapılmış nötron içermeyen bir çekirdek. Üstteki silisyum atomunda 3 kabuk vardır. İçteki 2 kabuğun ikisi de doludur. Fakat 3. dış kabukta yalnızca 4 elektron vardır. Sıçrayan elektronlar. Bir kabuk çekirdekten ne kadar uzaksa bu kabukta bulunan elektronların enerjisi o kadar fazladır. Isı ya da ışık etkisiyle elektronlar enerji kazanabilirler ve uyarılmış olurlar. Bu enerjiyi de bulundukları kabuktan çekirdeğe daha uzak bir kabuğa atlamak için kullanabilirler. Örneğin uyarılmış bir elektron ikinci kabuktan dördüncüye sıçrayabilir. Elektronlar bu sıçrama sırasında ek enerjilerinin çoğunu kullanır ve daha sonra ilk kabuklarına geri döner. Bu biraz havaya atılan bir topun enerjisini kaybederek yere düşmesine benziyor. Elektron düşerken geri kalan enerjisini elektromanyetik radyasyon, genelde görünür ışık olarak dışarı verir. Kor halindeki metallerin ışımalarının nedeni bu geri düşen elektronlardır. Tayf. Bilim adamları elektronları uyararak sıçramalarına neden olabilirler. Sonra da asıl kabuklarına geri dönen elektronların açığa çıkardığı ışığı spektrometre denilen bir aletle ölçerler. Böyle bir deneyin sonucunun fotoğrafı çekilebilir. Bir atomun bu şekilde oluşturduğu ışığın kaydına çizgi tayfı denir. Bir elementin tüm atomları aynı sıcaklıkta aynı tayfı verir. Farklı elementlerin atomlarının ise tayfları farklıdır. Tıpkı polisin bir insanı parmak izlerinden saptaması gibi bilim adamları da bir elementi kendine özgü tayftan saptayabilir. Bu iş için siyah beyaz ya da renkli fotoğraf kullanılabilir. Bu uyarılmış hidrojen atomlarının çizgi tayfının bir parçası. Tayfın hangi elemente ait olduğu çizgilerin rengi, konumları ve aradıkları tarafından belirlenir. Sorular. Manezyum ve oksijen atomları elektron kabukları kurallarına uyar. Bir oksijen atomunda 8 elektron vardır. Bu atomda kaç kabuk vardır? 1 mi, 2 mi, 3 mü? Manezyumda 12 elektron vardır. Manezyum atomunun dış kabuğunda kaç elektron vardır? 1 mi, 2 mi, 3 mü? 1868'de İngiliz bilim adamı Joseph Lockyer 1836-1920 Güneş'in tayfını inceledi. Bazı elementleri belirlerken o zamana dek görülmemiş konumlarda bir takım ışık çizgileri de saptadı. Lockyer, bunların bilinmeyen bir elementin varlığını işaret ettiğini düşünerek ona helyum adını verdi. Helios, Yunanca'da güneş anlamına gelir. Ona inanmayanlar, bu çizgilerin bildiğimiz ama ısının etkisiyle tuhaf davranışlar gösteren elementlerden birine ait olduğunu düşünüyorlardı. Ancak daha sonra dünyada da helyum olduğu anlaşıldı ve Lockyer'in haklı olduğu kanıtlandı. Atomun yüreği. Her atomun yüreğinde nötron adı verilen, nötr ve proton adı verilen artı yüklü parçacıklar içeren bir çekirdek vardır. Bir atom kendi çekirdeğinden 10.000 kez daha büyüktür. Eğer bir atomu ölçekli çizmek isteseydiniz ve çekirdeği bir bezeyle büyüklüğünde çizseydiniz, atomu bir futbol stadyumundan daha büyük yapmanız gerekirdi. Nötronun rolü. Bilim adamları çekirdekte nötronlar olmasa atomun dağılacağına inanırlar. Protonlar elektrik yükleri aynı olduğu için birbirlerinden uzaklaşmak ister. Benzer yükler birbirini iter. Nötronun görevlerinden biri de protonları bir arada tutmaktır. Çekirdekte ne kadar proton varsa artı elektrik yükü o kadar fazla olacak ve onları bir arada tutmak için o kadar fazla nötrona gerek duyulacaktır. Ancak nötron sayısı görece fazla olan çekirdekler çoğunlukla parçalanır ve radyasyona neden olur. Fosfor atomunun çekirdeğinde 15 proton ve 16 nötron vardır. Altın atomunun çekirdeğinde 79 proton ve 118 nötron vardır. Atom numaraları. İki farklı elementin çekirdeğinde aynı sayıda proton olamaz. Bir atomdaki protonların sayısına atom numarası denir. Bir elementin atom numarasını bilirsek hangi element olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Örneğin 6 proton içeren atomlardan yapılmış bir elementin atom numarası 6'dır. Bu element karbondur. Çünkü sadece karbonun atom numarası 6'dır. Kütle numaraları. Atomların boyutları çok çeşitli olabilir. Bir atomda ne kadar çok proton ve nötron olursa atomun kütlesi o kadar büyük olacaktır. Bir atomdaki proton ve nötronların toplam sayısına o atomun kütle numarası denir. Örneğin uranyumun kütle numarası 238'dir. Çünkü her atomunda 92 proton ve 146 nötron vardır. 92 artı 146 eşittir 238. Elektronlar bu hesaba katılmaz. Çünkü kütleleri çok küçüktür ve toplam kütleye katkıları çok azdır. Biliyor muydunuz? Eğer bir çekirdek kararsız hale getirilirse bozulur. Kararsızlaşan çekirdekte nötron parçalanarak bir proton ve bir elektron, hatta daha da küçük parçacıklar oluşturur. Elementler ve izotoplar. Belirli bir element tek tür atomdan meydana gelir. Ancak bu atomlar izotop adı verilen farklı biçimlerde de karşımıza çıkabilir. Bir elementin izotoplarındaki proton ve elektron sayısı hep aynıdır. İzotopları birbirlerinden farklı kılan nötron sayılarıdır. Bazı izotoplar diğerlerinden fazla nötron içerir. Bu, bir elementin izotoplarının atom numaralarının aynı, fakat kütle numaralarının farklı olduğu anlamına geliyor. Elementlerin çoğunun izotopları vardır. Bir elementin bazı izotopları diğerlerinden daha kararlı olabilir. Kararsız izotoplar radyoaktiftir. Bir elementin izotoplarının birbirinden farklı olan kütlelerinin hepsini toplar ve izotop sayısına bölerseniz elementin ortalama kütlesini bulursunuz. Buna bağıl atomik kütle denir. Örneğin karbonun 3 izotopu vardır. Karbon atomunun çekirdeğinde 6 proton bulunur. Fakat her izotop farklı sayıda nötron içerir. Bilim adamları bir elementin farklı izotoplarını ayırt etmek için izotopun isminin yanına kütle numarasını yazar. C12. Karbon 12'de 6 nötron ve 6 proton vardır. C13. Karbon 13'te 7 nötron ve 6 proton vardır. C14. Karbon 14'te 8 nötron ve 6 proton vardır. Atomların belirlenmesi. Bir atomun kütle numarası atomun ait olduğu elementin belirlenmesine yardımcı olur. Bazı elementlerin kütle numaraları aynıdır. Örneğin kalsiyum ve argonun kütle numaraları 40'tır. Bir atomun kütle numarasını bilirseniz hangi atom olduğunu az çok kestirebilirsiniz. Bilim adamları atomları belirlemek için kütle spektrometresi adlı bir alet kullanır. Adından da anlaşılacağı gibi bu alet belirleme işleminde atomların kütlesinden yararlanır.
Ayrım sonu.